Değerli Erkam Radyo dinleyicileri, Bir Kırk Ambar programıyla tekrar karşınızdayız. Ben Ali Can, her zaman olduğu gibi stüdyo konuğumuz Profesör Doktor Ergün Yıldırım Bey ile birlikteyiz. Hocam hoş geldiniz.
Hoş bulduk, sağ olun.
Kıymetli dinleyicilerimiz, bugün Kırk Ambar programında iki konuyu değerlendireceğiz, iki konuyu ele alacağız. Bu konular Ergün Bey tarafından geçtiğimiz hafta çarşamba günü ve bu pazar günü Yeni Şafak gazetesinde kaleme alındı. Güncel aktüel meseleler hocam, zaten evet. Sizin yazılarınız. Hafta sonu hocam mabetler ve müzeler diye bir yazı kaleme aldınız. Bir mabetleri ve müzeleri değerlendirdiğiniz bir yazı bu ve Ayasofya özelinde aslında Ayasofya. Buna mesnet teşkil etmiş, onu görüyoruz yazının son kısmından. Yine geçtiğimiz hafta İstanbul Sözleşmesi'ni savunanların asılsız tezleri diye bir yazı kaleme almıştınız. Çokça konuştuk biz programımızda İstanbul Sözleşmesi'ni, İstanbul Sözleşmesi'nin getirdiklerini, satır aralarında sunduklarını, ifsad ettiği konuları ya da ifsad edeceği gelecekteki konuları sıkça Kırk Ambar programına konu ediniyoruz. Özellikle AK Parti'nin Numan Kurtulmuş Bey vasıtasıyla İstanbul Sözleşmesi'ne karşı bir tavır alacağını anlıyoruz. Numan Kurtulmuş konuşmalarından, Numan Bey'in tavırlarından bunu anlıyoruz. Önümüzdeki günlerde daha sıkça konuşulacağı benziyor İstanbul Sözleşmesi. Türkiye'nin bu sözleşmeden çekilmesi, alternatif belki kendi yazacağımız bir metne tabi olmamız gibi meseleler konuşulacağı benziyor. Hocam ben ilk olarak sizin Mabetler ve Müzeler yazınızdan da hem bir Ayasofya'yı konuşalım hem de Ayasofya özelinde bir mabedin, bir caminin bir müzeye çevrilmesini, müze ne anlam ifade ediyor, insanlık için ne anlam ifade ediyor, insanlar ne bekliyor, ne mesaj veriyor insanlara. Halbuki mabedin yeri nedir? Evet. Bunu biraz konuşalım arzu ediyorum. Siz diyorsunuz ki hocam Ayasofya seyirlikten çıkarak yani bir müze seyirliğinden çıkarak yeniden şehre ilham veren bir canlı haline geldi diyorsunuz. İstanbul'u da yeniden bir canlandırdı. Ana damarlarına yeni heyecan pompaladı Ayasofya. Bugün açılalı 4-5 gün oldu. Hala sabahlara kadar ziyaretler devam ediyor. İnsanlar orada namaz kılmayı çok özlemişler, çok arzulamışlar. Hocam mabet insanlık için ne ifade eder? Yani biz bizim ilk mabedimiz, namazgahımız Kabe, işte Beytullah diyoruz biz oraya. Evet. Yani Allah'ın evi diyoruz. Evet. Allah'la ilişkiyi yeryüzünde müesseseleştiren kurumlar yani bu mabetler. Sizin çok güzel tasvirleriniz var burada. Ben onları doğrudan okumak istemiyorum. Sonradan da biraz müzeyi konuşalım. Birbirinin yerine nasıl ikame edildi bunlar? Ne ifade ediyor insanlık için, tarih için? Buyurun hocam.
Güzel dediniz tabii. Aslında bizim için mabet Kabe ile sembolleşen bir şey. Aynı zamanda somutlaşan bir şey. Çünkü Müslümanlar dünyanın her yerinde varlar. Ve beş vakit namaz kıldıkları zaman, beş vakit namaz kıldığımız zaman oraya yöneliyoruz. Dolayısıyla her dakika Kabe'ye yönelerek bir tutum ortaya koyuyoruz Müslümanlar olarak. Kabe bizim her zaman ümmet olarak, millet olarak kendisine katılarak bir dayanışma oluşturduğumuz şey. Biz bunu farkında olalım olmayalım ama böyle bir pratik var hakikaten. Şimdi yazıda da ifade ettiğim gibi İbni Hişam ilk İslam tarihini yazan alimlerimizden çok bilinen bir isim. Onun beni çok etkileyen bir anlatımı var. Diyor ki Kabe alem yaratılmadan 2000 yıl önce yaratıldı diyor. Şimdi ben de şunu anlıyorum. Demek ki yaratılışta Kabe Allah'ın evi Beytullah deniyor. Çok en temel kurucu olan şey. Yani Adem ve Havva'dan önce de yaratılmış, canlılardan önce de yaratılmış. O kadar önemli bir şey. Mabet aslında varoluşun başlangıcı. Yani hani varoluşun başlangıcı su mu, toprak mı diye konuşuluyor ya. Materyalistler daha çok maddeden gidiyorlar.
Evet.
aslında yeryüzünde var olmanın, yaratılışın başlangıcı Kabe ile beraber.
Evet.
Kabe bizim ilk mabedimiz. Bizim yaratılış hikayemizin başlangıcı, Adem ve Havva ile birlikte vahiy alan, peygamber olan, insanlık ailesinin başlangıcı olan bir kıssa var burada ve o kıssa bu mabetle anlatılır. Hazreti İbrahim bu mabet üzerinde anlatılır. Hazreti Muhammed bu mabet üzerinde anlatılır. Bu kadar büyük bir değeri var. Bu diğer toplumlarda da baktığımızda yeryüzünde, yani arkeoloji veya normal seküler tarihle okuduğumuzda da ilk mabetler mesela Mezopotamya'da kuruluyor. İşte Sümerler Merduk Tapınağı diyorlar. Sarayla, yönetimle mabet aynı, birbirinden ayrı değil. Şehrin merkezine kuruluyor. O hem bir kralın evidir, hem mabettir, hem de başka şehri idare etme konusunda
yönetim merkezi.
Merkezdir. Benzer şeyi Kudüs'ün kuruluşunda da görüyoruz. Hazreti
yani
Süleyman.
Yani içtimaileşme, toplumsallaşma onun etrafında örülüyor.
Örülüyor, aynen öyle. Kudüs'te inşa edildiği zaman aynı şekilde Hazreti Süleyman'ın mabeti. Orada işte yasalar yapılıyor o şehri, o toplumu yönetmek için. Mescid-i Nebevi de aynı özelliğe sahip.
Evet.
Mescid-i Nebevi de değil mi? Bir
evet,
mabet.
Evet.
Peygamber Efendimiz'in ashabıyla toplandığı, yasalar, kanunlar yaptığı, Medine'yi yönetmek için.
Hükümet merkezi aynı
hükümet
zamanda.
Hükümet merkezi. Mabetlerin bu kadar büyük fonksiyonu var. Geniş İslam tarihine baktığımız zaman medreseler, Nizamiye medreseleri olarak daha sistemli bir biçim haline gelmeden önce mabetler etrafında medreseler var. Birçok alimimiz, değil mi? Camilerde sohbet halkaları kuruyorlar, ilim halkaları kuruyorlar. Ondan sonra sufilerimiz aynı şekilde zikirlerini burada yapıyorlar. Sonra bunların etrafında işte çarşılar, hamamlar inşa ediliyor. Bugün bile İstanbul'da Beyazıt Camisi'nin ve etrafındaki şeylere bakalım, değil mi? Yerleşim
evet,
yerlerine
evet.
Veya Fatih Camisi'ne bakalım. Beyazıt Camisi daha canlı.
Ya da Ayasofya'nın nasıl yeniden İslamlaştırıldığını hocam.
Evet.
Hamam yapılmış, Sıbyan Mektebi yapılmış, medrese yapılmış.
Medreseler yapılmış. Yani
külliye oluşturuluyor orada.
Külliye var. O nedenle mabet çok kurucu bir fenomendir, bir anlamdır. Böyle sadece bir nesne, bir şey değil. Ve farklı toplumlarda bu devam etmiş. Bakın Grek medeniyetinde bile Atina şehri deniyor. Atina şehrinin merkezinde Akropolis var. Akropolis'in merkezinde yine o dönemin tapınakları, mabetleri var. Delphi Tapınağı var mesela. Sokrat Delphi Tapınağı'na giderek kendini tanı. Bunu okuduğu zaman kendine döndüğünü söylüyor. Dolayısıyla mabetler ister Kudüs'te olsun, ister Atina'da olsun, İslam geleneğinde olsun, her zaman toplumun ve şehirlerin merkezindedir. İlimle, filozoflarla, bilge insanlarla, din adamlarıyla, alimlerle topluma ilham olmuşlar. Onlara yön vermişler, kanun yapmışlar, meselelerini çözme konusunda önemli adımlar atmışlar. Büyük merkezler olmuşlar bu açıdan. Ve bu Ayasofya ile de devam etmiş. Ayasofya'nın da yapılması mabet, ya mabet olarak yapılıyor.
Evet.
Daha Peygamber Efendimiz dünyaya gelmeden bu mabet yapılıyor, değil mi?
Evet.
Şehre merkezinde olan bir mabet aynı şekilde. Daha sonra İstanbul'un fethetmesiyle beraber de Ayasofya Müslümanların fethiyle beraber camisi haline geliyor. Yine mabet olarak sürdürüyor varlığını. Ve İstanbul'un yedi tepesine de yedi mabet yapılıyor. Selahattin camileri diyoruz.
Evet.
Ve bu camiler yine ders halkalarıyla, değil mi? Yine irfan sohbetleriyle, yine etrafında işte hamamlar, oturma yerleri, muhabbet yerleriyle, dayanışmaların, gündelik hayatın üretildiği, yaşandığı yerler. Mabetler katılan yerlerdir. Yani
evet.
İnsanlar oraya katılır, orada yaşar.
Sosyalleşir.
Orada sosyalleşir. Orada ilham alır. Ondan dolayı önemli. Ve İstanbul'un neresine giderseniz gidin, yani bu son dönemlere hariç, baktığınızda tepede bir minare, bir kubbe gözükür.
Evet.
Nasıl ki yaratılış mabetle başladıysa, gün de mabetle başlar. Ezan değil mi? Bunun göstergesidir.
Ve biz sabah namazına şükür, gidilir, oradan da dükkanlar açılır.
Dükkanlar açılır. Güneş ilk, hani güneş ışık da güne başlamanın diğer bir önemli göstergesi, aynı şekilde kubbelere ve minarelere vurarak başlar.
Şehirde namaz, nereden? Hocam namaz vakitleri bile
namaz işte vakitleri,
güneş saatine göre
dönüşü, zamanın dönüşü değil
belirlenir
mi?
Evet.
Buna göre evet, aynı şeyle karşılaşıyoruz. Şehirlerimiz mesela Turgut Cansever'in çalışmalarında ruhunu anlayabiliyoruz. Müslümanların şehirleri nasıl olur? Türklerin şehirleri nasıl olur? Allah rahmet etsin. Turgut Cansever bunun teorisini ortaya koydu. Şehir filozofu yani Turgut Cansever. Burada daha şey görürüz. Bu dediğimiz şeyleri sistematik olarak anlatıyor. Ve hakikaten modern zamanlara kadar mabetlerin şehirdeki bu hakimiyeti, etkisi, gücü, anlam üretmesi devam eder. Bugün de Asya'da çok devam ediyor İslam beldelerinde. Hala.
Evet.
Değil mi?
Ama bunu hocam görmek mümkün. Sanki o ilk zamanlarda zaten siz klasik çağda diyorsunuz
klasik
daha çok. Yani mabet klasik çağda insanları toplum yapan merkezdi.
Evet.
Yani İslam mabetleri açısından da o klasik çağda ki fonksiyonunu da sanki biraz cami yitirdi. Yani bu ulus devlet inşası, laikliğin
gelişmesi,
modernite bir takım yani kurumların ayrılması, o tevhidin ortadan kalkması. Yani evet, artık cami bir okul.
Başka önceliklerin
bir,
öne çıkması.
Evet, bir mektep gibi değerlendirilmiyor. Yani cami sadece ibadet edilen, orada hatta durulmayan, yani durulmayan, acelece girilen ve aceleci bir şekilde çıkılan bir yer gibi addediyor insanlar. Belki bu yönden mimarisi, yeni mimarisi değil mi hocam? O külliye
evet,
mantığı
evet,
belki yeniden. Evet. Niye bir avlusunda bir okul olmasın hocam?
Tabii,
yani
evet,
niye anaokulları,
sosyal faaliyetler
sosyal
üreten,
faaliyetler,
kadınlar, erkekler tabii, ortak çalışmalar yapmasınlar orada. Klasik İslam sanatları ile ilgili.
Değil mi değil hocam? Mi? Yani o fonksiyonu sanki biraz bu manada zayıfladı, daraldı.
Çok doğru. Artık ulus devletler modernite ile beraber şehirleri yeniden kurgulamaya başladılar. Yeni yapılan tamamıyla modern şehir olarak.
Mabetsiz şehirler hocam.
Mabetsiz şehir mesela modern Ankara için de bu ifade
siteler
kullanılır.
Siteler yapılıyor, içinde binlerce ev var.
Evet.
Bilmiyorum yani bugünkü muhafazakar bir iktidar olmazsa o camiler yapılır mı yani?
Yani Ankara
duyuyoruz
ortada.
Duyuyoruz ki bazen zorla yapılıyor,
yani
şart
Melih,
koşuluyor.
Gökçek'ten önce Ankara'ya bakın, hakikaten muhafazakar iktidardan önce bir Özal, Allah rahmet etsin, Kocatepe'yi getirdi. İstanbul'a koydu ve yeniden onun bir Müslüman Türk şehri olduğunu hissetmeye başladık. Daha önce tamamıyla bir seküler projesinin ürünü olarak Ankara yeniden dizayn edildi. Tanpınar'ın anlattığı klasik çağ Ankara'sı değil. Ve dolayısıyla o caddeler, opera bale binası, etnografya müzesi vesaire bunlar yapılırken artık o Müslümanların, Türklerin tarih içindeki merkezinde mabedin olduğu şehir tarzından çıkılıyor. O yok yani. O nedenle Ankara'ya mabetsiz şehri gibi tanımlamalar kullanıldı haklı olarak.
Kocatepe
ama çok
sonra,
şükür.
Kocatepe de evet, bir protokol. Hani
protokol
cenazelerin
yerine dönüştü
bürokratların
gibi,
cenazelerinin kaldırıldığı bir yer olarak herhalde ilk düşünüldü. Tabii hocam şu da acı. Bilmiyorum hiç gittiniz mi, Mimar Sinan Camii var Ataşehir'de.
Hep yanından geçiyorum
evet,
ama
evet yolun kenarında
içine.
Ben birkaç kez gittim, çok üzüldüm. Yani bir ikindi evet, namazında mesela üç kişi vardık yani camide.
Evet, evet.
Yani o ya, modernitenin o süslü binalarının, o pahalı evlerinin, mekanlarının, oralarda oturan insanların da artık sanki camiyle işi yok. Yani o bağ da kopmuş ne yazık ki.
Yani o evet, şimdi cami diyoruz, Allah'ın sıfatı, toplanma sıfatı
evet,
değil mi? Cami sadece bir minare, kubbe, mimari değil yani.
Değil.
Bunlardan
evet,
ibaret değil.
Evet.
Yani toplanma yeridir, musaflaşma yeridir, dayanışma yeridir, hal hatır sorma yeridir. Hasta mısın, bir şeye ihtiyacın var mı değil mi? Bunun yeridir aslında.
Evet.
Bu sekülerleşmeyle maalesef Müslümanlar da bu vasıflardan uzaklaşmaya başlıyorlar. Farklı bir toplumsal düzen gittikçe öne çıkıyor.
Evet, ama AVM'lerde hala toplanıyor insanlar.
AVM'lerde toplanıyorlar, evet. Ama hala bütün bunlara rağmen bir takım camilerimizde insanlar bu cami, yani toplanma, dayanışma içinde olma, sosyalleşme, paylaşma tutumlarını sürdürüyor.
Elhamdülillah. Yani. Hocam, müze nereden çıktı? Evet. Biraz daha hani müzeye gelirsek, yine sizin tabirinizle müze diyorsunuz modernitenin çocuğu.
Tabii.
Yani bu ulus devletin yeni bilgi ve irfan merkezi oldu buralar. Orada yeni bir tarih anlatısı verilmeye çalışıldı. Sanki yeni bir tarih, yeni bir hafıza kurgulanmaya çalışıldı.
Aynen öyle.
Tabii Ayasofya'nın hikayesi biraz farklı ama, değil mi
biraz
hocam?
Biraz farklı. Evet. Elbette bu yani Türkiye'nin müzeleriyle ilgili değil bu. Önce Fransa'da başlıyor. Fransa ulus devletin ilk kurulduğu yer. Fransa müzenin ilk doğduğu yer.
Louvre Müzesi var değil
Louvre
mi hocam?
Louvre Müzesi var. Daha meşhur. Önce ulusal müze var. Louvre Müzesi, ben Paris'e gittim. Gezme imkanım olmadı hakikaten.
Birkaç saat sıra bekliyor musunuz?
Evet, günler öncesinde, aylar öncesinde.
100 euro veriyorsunuz, bir de pahalı.
Almak gerekiyor.
Evet.
Şeye de gittim, oraya da maalesef, orada da çok büyük bir müze vardı yine. Dünyanın her yerinde yüz binlerce insan oraları izlemeye, görmeye geliyor. Bu Westfalia değil de neydi? Bu Paris'e yakın 40 kilometrelik bir yerde çok büyük bir 17. yüzyılda yapılmış, çok haşmetli, sömürgeciliğin zenginliğiyle inşa edilmiş bir Fransız sarayı var.
Hmm.
Adı şu an aklıma gelmiyor. Orada tabii o müzeye dönüşmüş bunlar. Bu müzelerin tabii doğuşu çok enteresan. Her bir ulus devlet kendi görkemini, kendi varlığını, kendi tarihsel hafızasını inşa etmek, ortaya koymak için bu müzeleri yapıyor, inşa ediyor. Böyle bir yönü var. Rus devletlerle doğması, modernitenin söylemlerinin sergilendiği yerler olması daha çok. Mesela Avrupa'da bir çok önemli müze gezme imkanım oldu. Viyana, işte Londra'da National Gallery falan, diğer yerlerde, Berlin'de. Çok enteresan. Hepsinde dikkatimi çeken mutlaka Zeus ve Hazreti İsa figürleri vardır mesela.
Evet.
Yani iki önemli, Avrupa'yı hala temsil eden iki önemli figür.
Evet.
Zeus, Grek döneminin işte tanrısı.
Evet.
Ondan sonra Hazreti İsa da aynı şekilde çarmıha gerilmiş biçimde.
Tabii o Zeus heykelinin özelinde bir Yunan felsefesine dayanıldığına dair,
evet,
değil mi
modernitenin
hocam?
O kültürü benimseyerek yani yeniden
Roma üretmesi ve Yunan menşeli bir medeniyet olduklarını vurgulamak için.
Yani dünyanın tabii birçok parçaları sergileniyor. Türkiye'den de kaçırılmış.
O da çok ilginç değil mi hocam?
Yani müzeler bir hırsızlığı da anlatıyor.
Hırsızlığı da anlatıyor ve müzeler o parçayı çalıyor, onun hikayesini yeniden uyduruyor.
Elbette, yani onu artık Anadolu'nun bir parçası veya Türklerin tarihi veya Mısırlıların tarihi değil, insanlık tarihi diye yerleştiriyor.
Evet.
İnsanlık tarihi diye yerleştirdiğinde onu modernitenin tarih bilincini algılaman, benimsemen, o imgelerle bütünleşmen kolaylaşıyor.
Evet.
Dolayısıyla
ya sahiplenemiyorsunuz siz onu.
Evet, yani her
biz
yerde
ürettik diyemiyorsunuz.
Tabii böyle bir şeyi var. O orada ulusal bağlamdan çıkarılıyor. Ama diyelim ki Kahire'de Kahire Müzesi'ne gitmiştim. O da çok büyük bir müze. Milattan önce 3000'li yıllarda firavunlara ait parçaların sergilendiği yer. Orada işte Mısır'ın firavunlar dönemini ulusal bilinç çerçevesinde kurgulayan bir anlatım tarzı var yeniden.
Evet. Mesela
yani Mısırlılar bununla övünür.
Övünür.
Yani bununla bakar hayata. Müslümanlık kimlikleriyle değil de
evet,
bu kimlikleriyle bu bakarlar. Halbuki bunlar bir yönüyle de çoğunlukla ölmüş olan şeyler.
Hocam bir de çok arkeik şeyler.
Tabii.
Yani böyle çok bugüne çok böyle ışık tutacak ya da bugüne aşan malzemeler de yok
değil,
orada
değil.
Yani.
Yani
evet,
orada
bir kaynaklık teşkil etmiş
tabii,
ama
geçmiş kültürler, onları anlamak, belli bir estetiği görmek açısından önemli, değerli ama sonuçta onlar tarih olmuş, ölmüş ve insanlar bunları sadece seyrediyor. Turizmin önemli bir parçası olmuş.
Evet.
O nedenle.
Bilet satılıyor değil mi hocam?
Bilet
buralara
satılıyor,
girmek için.
Ondan sonra insanlar bunları görmek için seyahat ediyor, otele gidiyor.
Sektör.
Bir sektör olmuş, bir endüstri olmuş.
Kültür endüstrisi.
Kültür endüstrisidir bu. Yani bu müzeler kültür endüstrisinin çok önemli bir parçasıdır bugün.
Evet.
Kafelere gidiyor insanlar, oturuyor, bir şeyler yiyor, bir şeyler içiyor, otele para veriyor. Buraları görmek için bir sürü başka şeylere katlanıyor. Yani bir madde var, bir para var, bir endüstri var burada. Ve insanlar müzede gidip efendim diyelim milattan önce 3000'li yıllara firavunların ait parçaları seyrediyor. Ama bir orada bir katılım yok aslında. Fakat eskiden kiliseye Avrupalılar mabetlere giderken, dua ederken hissettiği duyguların bir kısmını burada hissediyorlar. Bir ibadet tarzı adeta. Yeni bir ritüel yani ritüel.
Evet.
Demek mümkün bunu.
Evet.
Fakat yine de bu tam manasıyla yine şeyi analım. Aliye İzzetbegoviç şunu karşılamıyor, katılımı karşılamıyor. Aliye İzzetbegoviç diyor ki, klasik dönemde insanlar katılarak var olurlardı. Mesela düğünde gidip halay çeker katılır.
Evet.
Mesela camiye gider, ibadete katılır bizzat. İçinde yer alır, tamam mı? Ama modern dönemde insanlar sinemayı seyrederler, filme katılmazlar. Tiyatroya katılmazlar, seyrederler. Futbola katılmazlar,
seyrederler.
İnsanlar seyirci olmuş. Müze de aynı şey.
Doğru.
Müzede de seyirci insanlar. Kalabalık kitle, seyirci kitlesi.
Ve
o nedenle
metin de yok hocam. Yani siz koskocaman belki orada çok kıymetli deniyor. Bir tarih yazıyor, yapan yazıyor, nerede bulunduğu
tabii,
yazıyor.
Tabii.
Yani
bunlar var.
Bir insanlar bir metin okumaya da alıştırmıyor aslında. Tamamen seyirlik.
Daha seyirlik. O biraz daha yani ben
kolay.
Önemli bir Viyana bilmem ne müzesini gezdim.
Gezdim.
Paris Louvre müzesini gezdim. Fotoğraflarım var.
Modernitenin selfie anlayışı, konum bildirme şeyleri de imkanları da olunca
tabii
hocam.
Tabii artmış. Ama evet. Orada hakikaten ben şunlara saygı duyarım. Sanat tarihçisi, entelektüel, din adamı, araştırmacı onları görmesi, hissetmesi, estetik dünyasını zenginleştirmesi, ibret alması, tamam mı?
Evet.
Bir medeniyet birikimini görmesi, helak olma durumlarını hissetmesi, bütün bunlar önemli. Ama bunlar kitlelerin anlayacağı şeyler değil yani bu.
Evet.
Okuma diyoruz ya.
Evet.
Yani
evet.
Okumak için bir birikim gerekiyor, bir göz gerekiyor,
evet.
Bir his gerekiyor, bir bilgi gerekiyor onun için.
Evet.
Yani.
Hocam bu ilk bölümün yine Ayasofya'ya ayırarak bitirelim.
Evet.
Evet, Ayasofya bir
Ayasofya,
müzeden tekrar camiye
evet,
çevrildi.
Evet, müzeden bu önemli. Yani müzeye mahkum edilmişti, bir seyirlik haline getirilmişti. Bir Yunanistanlı papazın
çiğneniyordu bir mabet olarak
güzel
hocam.
Güzel ifade ettiği gibi insanlar diyor orada çıplak, belki de affedersin iç çamaşırının da gözüktüğü biçimde oraya girip çıkıyorlardı ayakkabılarıyla.
Evet.
Ama diyor şimdi diyor Türkler orayı diyor yeniden
mabet
yaptılar diyor.
Ve koruyorlardı
ve
diyor.
Ve koruyorlar, böyle giremeyecekler. Çok doğru bir tespit.
Evet.
Biz Türkiye'de bunu söylesek laikçi aydınlar bizim üzerimize gelecekler.
Evet.
Ama gerçek bu. Yeniden bir mabede dönüştü. 1500'lük mabet yeniden mabet oldu.
Evet.
Bu yeniden Allah'ın adı anılacak orada. Yeniden dua edilecek orada. Bu önemli bir şey.
Bir de şey hocam.
Orayı ziyarete
gelenler de. Bu insanların ortak mirası şeyi de çok böyle ortaya
bak,
söylenmiş.
Bu bir tuzak.
Tuzak bir cümle.
Bu bir tuzak. Şöyle modernitenin ortak miras deyip Avrupa kültür egemenliğini bize dayatmasıdır. Bu.
Aynen öyle hocam.
Tamam, bu yanlış bir şey. Bu eurosentrik bir bakış açısı. Evrensel kültür var.
Yani,
ama bu evrensel kültür benim yerel kültürümü, benim milli kültürümü,
örtüyorsa,
benim dini
perdeliyorsa,
kültürümü, örtülüyorsa, yok ediyorsa beni temsil etmez. Kusura bakma. O bambaşka bir
şimdi
şey.
Şimdi insanlığın yani ortak kültürü olması için işte batıya ait Hristiyan mabedi olarak tutulması, müze olarak tutulması mıdır yani?
Hiç yani.
Yani bu
hiç
toprakların yani. Ortasında İstanbul'un evet. Orta yerinde Müslümanlar namaz kılamayacaklar, ibadet edemeyecekler. bizim mirasımız olmayacak. Kılıç hakkımız hocam. Yani
ya
hani
o kılıç hakkı ayrı.
Yani elbette bu biz almışız burası burayı.
Fethedilmiş ve fetheden kişi de burasıyı cami yapmış.
Cami
yani
yapmış.
Burayı Hristiyanların şehri olsaydı o merkezde olan büyük camiyi kilise yapmazlar mıydı yani?
Endülüs'te yaptıkları gibi.
Endülüs'te yaptıkları gibi.
Evet.
Ki biz ya Müslümanlar, Türkler bu camileri, bu kiliselerin çoğunu da yani Osmanlı döneminde ezici çoğunluğu da kilise olarak var olmalarına müsaade etmişiz.
Fatih'in vakfiyesinde korunması istenen kiliseler bile var hocam.
Kiliseler var.
Evet.
Bazı büyük kiliseler merkezde camiye çevrilmiş, Molla Fenari Camisi gibi. Ama onların da mimari yapısı korunmuş. Değiştirilmemiş mesela.
Evet, evet.
Hala bugün gidin bir kilise mimarisi olarak duruyor.
Duruyor.
Bu da önemli
korumak
bir şey.
Korumak için payandalar konmuş.
Tabii.
Ayasofya'ya konduğu gibi. Minare yapılmış.
Tarihi miras, mimari miras korunmuş. Şimdi bazı Türkiye'li yazarlar maalesef kaçak yazarlar bunlar. Kaçak aydınlar. Zihnen de kaçak bunlar. Zihnen zaten firari olmuş bunlar. Kalkıp diyor ki tarihi mirası yok ettiler. Ya 86 yıllık müze mirasını kalkıp savunuyorsun. 1500 yıllık mabet mirasını reddediyorsun. Biz yeniden Ayasofya'yı 1500 yıllık mabet mirasıyla buluşturmuşuz. Bu tarihi reddetmek değil, bu tarihle barışmaktır.
Barışmaktır.
Mirasla barışmaktır.
Aynen öyle.
Firari sırf siyasete aydınları karşı oldukları için bu böyle bir tepki ortaya koyuyorlar. O humanist bakış açıları bizi içinde tutmayan, tarihimizi içinde tutmayan,
İslam'ı Avrupa, görmezden gelen,
İslam'ı görmezden gelen evrensellik anlayışı evrensel olamaz. Çünkü evrensel olan hepimizi de içinde tutması gerekir.
Evet. Zaten hocam bu insanlığın ortak malı evrensel dendiği zaman bizim bir işkillenmemiz gerekiyor.
Eleştirel bakmamız
yani
gerekiyor.
Yani bununla kastedilen evet. Roma,
bir bakalım
Yunan, Yunan felsefesi evet. ve evet. modern zamanlardaki işte son 200-250 yıllık Avrupa medeniyeti kastediliyor. O yüzden işkillenerek bakmakta
yani
fayda
Anadolu'da
var.
Yani Anadolu'da fazla bir şey de yok. Mesela Hititlere ilgili bazı şeyler var,
evet.
kalıntılar var. Ama bir Osmanlı'yla, bir Selçuklu'yla mukayese ettiğimizde hala Osmanlı yaşıyor yani. Değil mi İstanbul'da? Bir
evet.
sürü şeyle.
Evet.
Bunu miras görmüyor. İşte bu laikçi bilinçtir yani. Redi mirasçı bilinçtir.
Evet.
Ne kadar liberal olduklarını söylerlerse söylesinler. Onların yaptığı aslında redi mirasçı, laikçi, kurgulanmış Fanos'ta yetiştirilmiş aydındır bu yani.
Evet.
Onun bakış açısı.
Firari aydın diyoruz
Firari
hocam biz ona.
Evet.
Hocam çok teşekkür ederiz bu bölümdeki değerlendirmeleriniz için. Kıymetli Erkam Radyo dinleyicileri, şimdi programımıza kısa bir ara vereceğiz. Aranın ardından İstanbul Sözleşmesi'ni konuşacağız. İstanbul Sözleşmesi'ni savunanların asılsız tezlerini konuşacağız. Şimdi kısa bir ara efendim.
Buluşma noktamız Erkan Radyo.
Değerli Erkam Radyo dinleyicileri, Kırkambar programımız devam ediyor. Ben Ali Can, her zaman olduğu gibi stüdyo konuğumuz Profesör Doktor Ergün Yıldırım Bey ile birlikteyiz. Programımızın ilk bölümünde mabetler ve müzeleri konuştuk. Ayasofya üzerinden. Ayasofya bir müzeydi. Seyirlik bir yerdi, ibadet edilen bir yer değildi, çiğnenen bir yerdi hocam.
Evet, aynen.
Ayasofya seyirlikten çıkarak yeniden İstanbul'umuza ilham veren, Müslümanlara ilham veren bir mabet hüviyetine tekrar kavuşturuldu. Hocam İstanbul Sözleşmesi'ni savunanların asılsız tezleri diye bir yazı kaleme aldınız. Gerçekten İstanbul Sözleşmesi'ni savunanlar diyorlar ki, İşte kadına şiddet artar.
Evet.
Yani bu sözleşme ortadan kalkarsa kadına şiddet artar. Ve sanki bu sözleşmeyi eleştirenler ya bunun yerine başka bir bize ait başka bir sözleşme
olamayacak.
Başka bir manifesto da ikame edilebilir diyenlere karşı da sanki biz de kadına şiddeti savunuyoruz gibi evet. algılanıyor. Siz hatta diyorsunuz ki sanki biz diyoruz ki kadına şiddet uygulayalım da bu sözleşme önümüzde engel. Sanki
evet,
böyle
evet.
bir şey talep ediliyor gibi bir tavır takınılıyor. Ama bizim karşı olduğumuz hocam burada değil mi? Yani toplumsal cinsiyet eşitliği adı altında yapılan vurgu. Bu vurgu ve satır aralarında da eşcinselliği meşrulaştırma hareketi, meşrulaştırma eylemleri. Ciddi anlamda bizim aile ve kadın değerlerimize ters olan bir felsefe ve dil kullanılıyor burada. Siz çokça bahsettiniz, yazdınız da hocam. Mesela kız kelimesini kullanamıyorsunuz. Evet. Deniyor ki 18 yaş altına da bundan sonra işte kadın denilecektir.
Kadın denilecek.
Ya kız çocuğu diyemeyeceksiniz. Evet. Hatun diyemeyeceksiniz. Hanım diyemeyeceksiniz. Hanımefendi diyemeyeceksiniz. Evet. Hatta hocam sizin avradizm diyorsunuz bu feminizme.
Feminizm için.
Değil mi ya? Anadolu'da bu avrat kelimesi hala kullanılıyor. Yani bütün bunlar rafa kalkacak.
Hatun kelimesi,
hanım kelimesi rafa kalkacak. Biz bunlara itiraz ediyoruz. Hocam tam bunları bir dinleyicilerimiz hatırlasın diye bir özetledim. Evet. Şu Argetus şirketinin yaptığı bir araştırma var. Onu da hatırlatalım. Sonra sorularımı soracağım. Bu Argetus şirketi İstanbul Sözleşmesi üzerine bir araştırma yaptı. Bu araştırmadan hareketle bu toplumumuzun İstanbul Sözleşmesi ile alakalı algısını ölçmek istediler. Diyor ki araştırmaya göre sözleşmenin, bu İstanbul Sözleşmesi'nin yeterince bilinmediğini söyleyenlerin oranı %84.
Evet.
Evet. Bu 35 sayfalık bir metin değil mi hocam? Yani 30-40 sayfalık.
Şöyle bir şey var. Bu metin 30 sayfalık. Bu Argetus şirketinin başında olan arkadaşımız.
Evet.
Onlar daha çalışmanın yürüdüğünü ve tamamlanmadığını söylediler.
Evet. Evet.
Ben içerik olarak orada haklı olarak eleştiriyorum. Yani İstanbul Sözleşmesi'nden haberiniz var mı? Tamam yok, haberi yok diye bunu tam bilmiyor.
Evet.
Bundan dolayı şiddet mi yapıyor veya bunu bilmiyor diye bizim kalkıp öğretmemiz mi gerekir? Daha onun içerikleri öne çıkarılarak soru sorulması lazım.
Aynen öyle hocam. Aileyi tehdit ettiğini düşünenler %13,5. Boşanmaya teşvik ettiğini söyleyenlerin oranı %14. Burada sizin eleştiriniz, yani sorular bir kere eksik sorulmuş.
Eksik yani.
İnsanların muhtevadan haberi yok.
Evet.
Muhtevadan haberi yok.
Ya muhtevayı anlatacaksınız, sonra da sorunuzu soracaksınız.
Evet.
Ya da muhtevadan soru üretip öyle cevap alacaksınız yani.
Evet. Şimdi hocam sizin yazınızın başlığı da zaten İstanbul Sözleşmesi'ni savunanların asılsız tezleri.
Evet.
Bunların iki tezi var. Birisi bunları diyorlar ki cemaatler, dini cemaatler, tarikatlar savunuyor diyorlar.
Evet.
Bir de bu sözleşmeden çekilirsek aile sorunlarımız bitmeyecek, bilakis artacak. Kadına şiddet artacak gibi.
Evet.
Buradan mı başlayalım hocam? Bu tezleri bir değerlendirelim.
Evet. Şimdi burada bugün de devam ediyor hala bu tartışmalar. Ve başka bir araştırma şirketi de yine veriler ortaya koyuyor. Bu araştırma şirketi de şöyle soruyor. İşte İstanbul Sözleşmesi kadına şiddeti engelliyor. Buna göre siz İstanbul Sözleşmesi'ne evet mi diyorsunuz, hayır mı diyorsunuz? AK Parti tabanına da soruyor, muhafazakarlara da soruyor. Tabii ki aldıkları cevap İstanbul Sözleşmesi'ne evet diyecek. Çünkü İstanbul Sözleşmesi'ni kadın şiddetini engelleyen bir sözleşme olarak takdim ediyor soru sorduğu kişilere.
Evet.
Ve sonra aldığı bu cevaplardan yola çıkarak da bak diyor, Türkiye'de insanlar, muhafazakarlar bile hepsi İstanbul Sözleşmesi'ne taraftar diyor. Çok yanıltıcı bir şey burada da. Kamuoyu araştırma şirketleri aslında bu sözleşmeyi savunmak için araştırmayı bir araç olarak kullanıyorlar. Sosyolojik yöntem açısından, bilimsel yöntem açısından bunlar problemli. Çünkü dediğim gibi bu sözleşmeyi önce kendisi tanımlıyor. Ona uygun da cevap bekliyor şeyden, kamuoyundan. Bu sözleşmenin adı kadına şiddeti önleme adını taşıyor ama içeriğine baktığımız zaman kesinlikle tamamen böyle değil. İçeriğine biraz daha hani batini okuma diyoruz ya biz, alt okuma diyoruz, hermenötik okuma diyoruz. Biraz daha analitik okuma yaptığımız zaman farklı cümleler, farklı kelimeler ile birlikte bu kadın şiddetini engelleme kadar başka şeylerin de önünü açmaya dönük olduğunu görüyoruz.
Evet.
O nedenle burada toplumsal cinsiyet eşitliği felsefesi var. bu metinlerin alt okumalarında. Toplumsal cinsiyet eşitliği felsefesi ile birlikte aslında lezbiyenlerin ve geylerin meşrulaştıran bir metne dönüşüyor. Nitekim buna dayanarak bu lezbiyen ve geyler toplumsal cinsiyet eşitliği adı altında eğitimler verdiler. Milli eğitimde bu eğitimi vermeye çalıştılar. İnsanların kendilerini erkek ve dişi diye algılamamaları, bunun ötesinde de bir algılamanın olabileceğini veya ikisiyle birlikte birbirini algılayabilecekleri
sosyal medyada yönünde, ironi yapıp kadınlar erkek gibi, erkekler kadın gibi paylaşımlar
yapıyorlar. Tuz buz ediyorlar. Şimdi bir yandan evliliği düşük görüyorlar, küçük görüyorlar, küçümsüyorlar. Evlilik de neymiş? Kadının hücresi diyorlar. Hayatını yaşa diyor vesaire. Böyle bir kültürel propaganda var. Ama öte yandan normalde sosyolojinin, yani bilimlerin, insanların, kültürlerin hep aile dediği şeyi ters yüz edecek biçimde iki erkeğin beraber olmasına aile illa diyeceksiniz diyorlar. İki kadının lezbiyen ilişkisine aile diyeceksiniz diyorlar. Ya bu hakikaten tamamıyla bir ifsad etme çabası, kültürü. Bu bahsettiğimiz kültürün belli felsefesi, belli kavramları, belli dilleri bu metne sinmiş. O nedenle ilk bakışta bunu algılayamıyoruz. Tamam, hakim, metnin hakim söylemi kadına şiddeti engelleme. Ama o hakim söylemin yanında da diğer alt söylemler var. Bizim dikkat çekmek istediğimiz bu. Bunun arkasında yok Soros varmış, bu varmış, o varmış, ben bilmiyorum. Ben bilimsel olarak diyorum ki bu metni okuduğumda, bir bilim adamı olarak, bir sosyolog olarak bu metnin bizim İslam kültürümüze, bizim Türk kültürümüze, bizim kadın anlayışımıza, bizim aile anlayışımıza ciddi anlamda çelişkiler taşıyan boyutlar var. Ve biz buna dikkat etmezsek bunu çerçevede çok ciddi zararlarını görürüz. Bunun elbette doğrudan boşanmaya etkisi olmaz. Bunun elbette doğrudan efendim aileyi yok etmeye etkisi olmaz. Ama dolaylı olarak olur. Sadakatsizliği normal gösteren, bahsettiğim o konuları normal gösteren bir kültür, tabii ki aileye ciddi anlamda zararlı olur.
Bir de şunu da kabul etmiyor hocam. Yani dinin, örflerimizin, adetlerimizin, geleneğin kadına ya da erkeğe bir rol biçmesine de karşı.
Evet.
Yani toplumsal cinsiyet rolünü kabul etmiyor. Yani cinsiyeti tamamen bedenle alakalı, uzuvlarla alakalı bir mesele gibi görüyor.
Evet.
Yani herkes herkesin rolünü üstlenebilir. Yani evde hanım olmayacak, evde kadın ev hanımı olmayacak. Yani erkek çalışıyor, o da çalışır. Kadın bunu yapıyor, erkek de onu yapabilir.
Yapabilir, yapacak diyor.
Yapacak illa. Diyor, evet.
Yani aslında bir yönüyle bizim kültürün geliştirdiği kadın ve erkek rolünü yok ediyor. Bunun yerine kendisi yeni bir rol üretiyor.
O rol de tamamen rol beden de, ve haz yani hocam.
Haz temelli bir rol. Garip, standardı olmayan.
Olmayan.
Kaotik, tamam mı? Ailenin varlığını sürdürmesine, bütünlüğünü sürdürmesine katkı sağlamayan bir şey. Şimdi burada asılsız iddialar var. Hakikaten İstanbul Sözleşmesi'nin kadın şiddetiyle sadece ilgili olduğunu söylüyor. Ve
şey hocam, hani nerede? Bu sadece cemaat ve tarikatlar mı?
O da enteresan bir şey. Bir laikçi yazar bunu gündeme getirdi ve bu diğer çevrelerde de el altında savunuluyor. Özellikle cemaat ve tarikatlar içinde de en bozulmuş olanı, en hurafe olanı, en çürümüş olanı idealize edilip ideal tip olarak önümüze konuyor ve deniyor ki bak bunlar karşı çıkıyor. Dolayısıyla İstanbul Sözleşmesi'ne karşı çıkanlar tarikatlar ve cemaatlerdir. Böyle değil yani. Mesela Abdurrahman Dilipak diyelim, en çok karşı çıkan bir insan. Abdurrahman Dilipak herhangi bir cemaate, tarikata mensup bir insan değil. Yusuf Kaplan, değil mi?
Evet.
İslami camianın önemli entelektüellerinden birisi aynı şekilde. Daha bunun gibi bir sürü şey var. Üstelik tarikat ve cemaatlerin karşı çıkması kadar doğal bir şey yok. İyi ki karşı çıkıyorlar. Allah razı olsun ki karşı çıkıyorlar. Bu toplumun önemli grupları. Yani masonlar grup oluyor da bir şey olmuyor da bu ülkede dinin emrettiği cemaat olun, ilkesi etrafından bir araya gelen insanlar bu olumsuzluk boyutları taşıyan metne karşı çıkmışlarsa güzel bir şey bu. Ve bu düşünceyi savunanlar da yine AK Parti içinde sanki sadece cemaat ve tarikatlarla paralel düşünenler karşı çıkmıyormuş gibi bir algı üretmeye çalışıyorlar.
Evet.
Yanlış. Muhafazakar kesimin birçok farklı organizasyonlara, sivil toplum kuruluşları, platformlara hepsi de buna karşı tepkilerini ortaya koydular. Bu da Allah'a şükür ailevi düzeyde herkesin bütün moderniteyle, çağla, hızlı şehirleşmezliğe, değerlerin erozyonuna uğramasıyla gelen bir aile ifsadı var. Bu aile ifsadı Müslümanlara da, muhafazakarlara da yansıyor. Muhafazakarları şeye alıp, odağa alıp, onların aile içinde yaşadığı yozlaşmaları önümüze koyup, bakın bunlar yozlaşıyor bilmem ne demek büyük bir haksızlık. Mukayeseli çalışmalar yapılsa, tam modernleşmiş de muhafazakar aileler mukayese edilse, bence muhafazakarlar hala aile değerlerini önemseyen, en fazla bu konuda titiz olmaya çalışan, bunun için bir mücadele koyan, bunun için dernekler kuran, platformlar geliştiren çevrelerdir. Bununla da sevinmemiz gerekiyor.
Evet.
Bununla da gurur duymamız gerekiyor.
Evet. Yani. Bir başka savundukları tez de hocam, yani sözleşmeden çekilirsek aile sorunlarımızın zaten bitmeyeceği yönünde. Ya biz bunu zaten doğrudan aile sorunlarını çözen bir mesele gibi değil. Biz şu an
tabii
ifsad eden yönlerini ele alıyoruz değil mi hocam? Yoksa kadına
elbette
şiddeti meşrulaştırsın, bu çıksın, kadına şiddet uygulayacağız, önümüzde engel diyen kimse yok yani.
Kesinlikle biz kadınlarımıza şiddeti uygulamamak için Avrupa'dan akıl almaya ihtiyacımız yok bizim.
Evet.
Açıkçası. Yani biz kültürümüz, inancımız, içinde yaşadığımız çağ, bunları algılayabilecek bir akla sahip bir milletiz.
Evet.
Bu milletin değerlerini, kültürünü küçümsemektir.
Evet. Hocam yani, ilk bölümde de konuştuk Ayasofya ile ilgili.
Evet.
Yani şu firari aydınlar,
evet,
batıcı elitler daha Tanzimat'tan beri hep aynı numarayı çekmeye evet devam ediyorlar. Batı'dan bir takım ideoloji ve felsefeleri, kanunları alarak bizim
evet
topluma monte etmeye çalışıyorlar.
Evet. Evet.
Bu da şey oluyor, yani kabul etmiyor bu toplum. Yani bir arıza çıkıyor. O
tabii.
Organ şimdi, nakli gibi yani olmuyor.
Aynen öyle, aynen öyle. Biz şiddetle, kadına şiddetle, erkeğe şiddetle, çocuğa şiddetle, Türkiye'de çocuğa yönelik şiddet mesela hiç araştırılmamış bir şey. Bunları eleştirelim, bunlara karşı çıkalım. Bunları azaltmak için bunlar üzerine duralım. Ama biz yeterince bunu feminizm ideolojisine, toplumsal cinsiyet ideolojisinden bağımsız bir biçimde şiddetin cinsiyet durumlarını, kadınla ilgili durumlarını, çocukla ilgili durumlarını, erkekle ilgili durumlarını, ekonomik boyutları, diğer konuları, bunları tartışalım, araştıralım, ortaya koyalım. Ama Türkiye'de belli ideolojik çevreler, cinsiyetçi ideolojik çevreler gittikçe güçleniyor. Bunlar da Avrupa Birliği ve diğer bir takım fonlarla destekleniyor. Büyük şirketler tarafından destekleniyor. Ve hakim bir dil ve söylem haline geliyorlar. Ondan dolayı biz burada pasif, daha çok savunmacı, daha çok gölgelenen bir pozisyon alıyoruz haklı
evet,
olduğumuz
evet,
halde.
Evet, evet.
Böyle bir durum var maalesef.
Kaldı ki bu konular bizim yani Müslüman toplumlar olarak güçlü alanlarımız hocam değil mi? Yani
elbette,
aile,
elbette.
Kadın,
elbette.
Bu roller,
elbette.
Yani batıdan alacağımız bizim
kesinlikle
öğreneceğimiz bir şey değil
kesinlikle
yani.
Kesinlikle batıda bugün mesela doğurganlık oranı düşmüş.
Düşmüş.
Anne olmak isteği düşmüş.
Aile dağılıyor.
Baba olma isteği gitmiş. Aile dağılıyor. Baba mesuliyeti yok. Anne mesuliyeti yok. Bu konularda biz niye yani adamlar Marx, Engels, Komünist Manifesto'da diyoruz hep önemli.
Evet.
Yani ta 150 yıl önce demiş ki kapitalizm, modernite aileyi katletti diyor. Yani bizim en son örnek alacağımız alan aile, kadın, mahremiyet, kültür ilişkileridir Avrupa'dan.
Aynen
biz
öyle.
Avrupa'da teknolojisine bakarız. Hani demokrasinin evrensel boyutları konusunda yararlanabiliriz. bir takım, ama bu aile meseleleri, çocuk yetiştirme meselesi, eğitim meselesi.
Bizim onlardan öğrenecek bir şeyimiz yok.
Biz yani
işte belki hocam bu daha büyük bir medeni kanunla alakalı bir şey. Bu manada elbette, belki medeni kanunumuzu yeniden bir gözden geçirmemiz
kesinlikle
gerekiyor.
Aynen evet. Öyle. Evet. Bunu gözden geçirmek gerekiyor. Evet.
Hocam çok teşekkür ederim değerlendirmeleriniz için. Kıymetli Erkam Radyo dinleyicileri, bu haftaki Kırk Ambar programımızın sonuna geldik. Haftaya başka konu ya da konularla tekrar karşınızda olmayı murat ediyoruz. Hoşça kalın.